Ben CNBC'ye dijital yayın yönetmeni Barış Erkaya. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Serie E'de başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Merhabalar, CNBC'ye dijital yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, teknolojide girişimcilik ve inovasyon ana bilim dalı başkanı Doktor Çağla Gül Şen kardeş. Hoş geldiniz Çağla Hanım.
Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. 2024 ile başlayalım istiyorum. 2024 girişimcilik ekosistemi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçti?
Başlayalım. Aslında 2025'te bayağı bir yol kat ettik. Şubat ayının neredeyse ortasına geldik ama zaten 2024 raporları yeni yeni elimize ulaştı. Aşağı yukarı zaten yakın takip ediyorduk çeyrek dönem raporlarından ama çok kabaca pozitif başlayalım diye 2024 yılı girişimcilik ekosistemi yani alınan yatırımlar bir anlamda kendini büyütme tanıtma fırsatı bulan şirketler startuplar anlamında bence kötü geçmedi, iyi geçti. Hı hı. Ve hatta şimdi 2024 yılını herkes nasıl hatırlayacak bilmiyorum ama büyük bir çoğunluk ülkemizdeki ekonomik anlamdaki hani çok güzel olmayan belki de günlerle, globaldeki, küreseldeki para sıkışıklığıyla, işte jeopolitik bir sürü kargaşayla ve yakın zamanda bizim geçirdiğimiz işte depremler vesaire, hani dünya genelinde savaşlar, çok kolay bir yıl değildi 2024 yılı, ne Türkiye için ne dünya için. Girişimcilik ekosistemini yorumlarken de sadece bizim lokal dünyamızdan da bahsetmiyoruz, yani Türkiye'den bahsetmiyoruz. Yabancı para girişi de bu ekosistem için çok önemli. Yurt dışı dışına açılarak büyüyen girişimler çok önemli, pozitif bir şeyler söylemek anlamında. O yüzden böyle genel olarak küresel veya lokal Türkiye bağlamında ekonomi tabanlı baktığımızda bence ekosistem güzel bir yıl geçirdi. Rakamlar da onu söylüyor zaten. Artan, kapanan yatırım turları, artan toplam yatırım miktarı da onu söylüyor.
Hı hı. 2025 için peki beklentiniz nedir? Şimdi geldik Şubat ayına. Aslında 12 ayın 2 ayında neredeyse tamamlamak üzereyiz. Nasıl başladı? Çünkü 2024 biraz da şöyle bitti. Çok heyecan verici bir yeni teknolojilerin şovuyla başladı.
Doğru.
Bitti ve 2025'e de bununla başladık. Çin tarafından gelen enteresan yeni teknolojiler. İşte ezberlerin bozulduğu bazı rakamlar duyduk bunlarla ilgili ve 2025'in içerisindeyiz şimdi. 2025'in nasıl geçmesini beklersin?
Önce şöyle başlayayım. Muhtemelen yine bu zamanlardı geçen sene. Yine CNBC'de yine böyle ekosistemi değerlendirirken ben 2024 beklentimi son derece olumlu paylaşmıştım. Çünkü 2024 yılına yine TÜBİTAK BİK tarafından küçük miktarlarda da olsa girişimlere, özellikle erken aşama girişimlere yapılan yatırımların rakamları ilk kez tablolara ekleniyordu ve 2024'te de devam edeceğini biliyorduk. 2025 ile ilgili mesela yine pozitif bir beklenti paylaşacağım ben. Zaten geçen yıla göre, önceki yıla minik minik kıyasladığımızda iyileşerek giden bir pazar var rakamsal olarak her anlamda. 2025'te bence üzerine koyarak gidecek. Çok beklenmedik bir şeyler yaşanmazsa ki tabii ki de doğal afetleri dışarıda bırakıyorum bu çok beklenmedik şeyler kapsamında. Genelde küresel olarak girişimciliğe veya ülkemiz tarafında da girişimciliğe dair çıkan, başlayan yakın dönem söylemler de pozitif. Özetle ben 2025 yılı sonunda daha pozitif rakamlar ve bir tabloyla bitireceğini düşünüyorum girişimcilik ekosisteminin yılı. Zaten bakın daha Şubat ayındayız 2025 yılının ve fakat hani böyle yıl sonundan sonra Ocak ayında bazı sektörlerde bir rehavet olur ya, doğal olarak önceki yılın işleri toparlanır, projelerin kapanışları yapılır vesaire. Planlar, tablolar her neyse, girişimcilik ekosisteminde bu hiç olmadı. Neredeyse Ocak ayının ilk iş gününden beri ben tabii kendi lokal ekosistemim İstanbul ama Bursa, Ankara, İzmir aldığım davetler, gittiğim etkinlikler, hekatonlar, ideatonlar, yatırım turları, toplantılar, meetuplar, girişimcilik ekosistemi hiç durmadı. Yani yıl kapanı, yıl açılışı diye bir şey yapmadı. Bu tabii sadece girişimcilerin yaptığı bir şey değil, yatırımcıların inşaat ettiği, yani yatırımcıların da sektörü hız kesmeden ilerlettiğini düşünüyorum ben. Zaten bugün sektörle ilgili işte rakamları alıyorsak, o raporlamayı yapan platformun destekçileri de çoğunlukla yatırımcılar. Girişimciler kendilerini gösterebilecekleri etkinlikler bulabiliyorsa ağırlıklı hızlandırıcı programları yatırımcılar. Artık nasıl söyleyeyim, ülkemiz de ne mutlu ki kamu tarafı da yatırımcı aslında. Çok farklı cephelerden farklı yorumlar yapmak mümkün TÜBİTAK BİG fonuyla ilgili ama ben çok minimal anlamda çok pozitif buluyorum bunu. Çünkü özellikle erken aşamada girişimciliğe, yani elindeki iş modelini veya fikri inovatif bir ürüne çevirmek kültürüne bence biraz daha belki nispeten öğrenci, yeni mezun akademisyenleri de girişimcilik ekosisteminde oyuna dahil eden bir yapı oldu. Zamanla muhtemelen onlar da analiz süreçlerini, yatırım dikeylerini, her şeyi değiştirebilirler, değiştireceklerdir de. Ama işte bütün bunları üst üste koyuyorum ve günün sonunda baktığımda hız kesmeden adım adım ilerlemeye devam eden bir ekosistem tüm paydaşları nezdinde. 2025 yılı eminim daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Bu iştahın bu kadar yüksek şekilde 2025'e taşınmasında iştah var belli ki. 2024 yılında daha olgunlaşmış girişimlere yatırımları görmüş olmamızın, biraz daha muhafazakar olmasının yatırımcının, 2025'te ise belki biraz daha artık risk almaya başladığı döneme giriyor olmamızın bir etkisi mi var, bir payı mı var?
Bunun da payı var muhakkak. Çünkü 2024 yılı ekosistemdeki yatırım raporlarını yorumlarken muhakkak ki bakmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu çünkü. Sadece kaç girişim yatırım aldı, adet olarak kapanan turlar, toplam havuzdaki yatırım tutarı değil elbette. Bir, ne kadar yabancı yatırım girdi Türk girişimcilerinin kasasına. İki, ne kadar IPO yapıldı, ne kadar şirket satın alması oldu. Yani exit'e hep böyle belki de akıllarda, arka planda şirketini büyütüp satmaya oynar girişimci de yatırımcı da fonlarda. O yüzden muhakkak ki bu söylediğinizin de etkisi var. Çünkü her sene bu kadar çok şirket birleşmesi, dev satın almalar, IPO'larla kapanmıyor girişimcilik ekosisteminde sene.
Peki kamunun bu ekosistemin içerisindeki rolünden biraz bahsettiniz ama oraya biraz daha derinlemesine girelim istiyorum. Özellikle erken aşama girişimler, hatta fikir aşamasında daha ticari bir ürüne dönüştürülmemiş ya da uluslararası pazarda satılabilir bir ya da fatura kesmeye başlamamış bir girişime kamunun desteği açısından bakarsak Türkiye bu aşamada nerede? Yani kamu daha fazla içine girebilir, yola mı gidiyor yoksa hala yetersiz bir seviye demeyiz? Nasıl görüyorsunuz oradaki?
Şöyle, birincisi yetersiz demezdim. Hı hı. Şimdi kamuyu tek başına ele alıp da bu ekosistemde şu an nerede diye bakmak yerine hikayeye biraz daha böyle bütüncül bakmayı tercih ediyorum ben ve öyle öneriyorum herkese de. Çünkü tabii ki de bağlam çok önemli ama anlık fotoğraf çekmek olmamalı buradaki amaç diye düşünüyorum ben. Dünyada bu dikeyde mesela girişim sermayesi, girişimcilik dikeylerini ele aldığınızda Süper Lig bile değil, yani lider ülkelerden biri, lider diyelim hatta, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi alın Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya koyun, yanına Türkiye'yi, ülkemizi koyun. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1946'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Daha 1950'ye gelmeden bir girişim sermayesi kültürü var. Geçmişi de var bunun. Girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşu 1950'lerle başlıyor. Aynı senelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi, yine aslında kamunun dahlini gerektiren şeyler bunların hepsi. Böyle bir şirketin kurulması, üniversitelerde girişimcilik özelinde eğitim verilmesi. Bakın 1950'lerde Harvard'da girişimcilik eğitimi veriliyor. 1970'lere geldiğinizde, hadi 50'ler çok eski ve çok tek tük böyle örnekler var Türkiye'de kıyaslamak anlamında verebileceğimiz. 70'lere geldiğimizde bir sürü üniversitede girişimcilikle ilgili eğitimler veriliyor. Finans derslerinde girişim sermayesi finansmanı okutuluyor. Kamunun çok farklı ve çok çeşitli hızlandırma inisiyatifleri var. Zaten girişim sermayesi yatırım şirketleri almış başını gidiyor. Hı hı. Yani şimdi bugüne gelirken diyelim ki 1970'ten geliyoruz. Bugün 6000 küsür tane venture capital şirket olması tesadüf değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bizim 1.1 milyar tutar olarak yatırım miktarını konuştuğumuz yerde orada 200 katı bir yatırım tutarından bahsediyor. Bunlar tesadüf değil ama 1970'ten 2020'li yıllara gelmekte bir arada 50 sene gibi bir fark var. Şimdi onların 50 senede kat ettiği yolu bizim ülkemizde 2010'dan öncesi emekleme dönemi bence. Akademide de böyle yazılıp çizilir. Bu raporlarda da böyle resmediliyor yanlış bilmiyorsam. Şimdi hadi 2000'li yıllar diyelim. 2000'li yıllarda bu konuda bir farkındalık başlaması, girişim sermayesi şirketleri, fonların Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de lokallerin kurulması, 2010'dan sonra müfredatlara da dahil olması, 2020'lerde de kamunun daha yoğun dahli, bence her şey çok normal. Hı. Sadece yarışa demeyeyim ama bu ekosisteme ülke olarak geç girmişiz. Bu bir problem mi? Hiç değil. Bugün dünyanın değil işte birincilik, ikinci ligi, hiçbir yatırım liginde adı geçmeyen ülkeler var. Ekonomisi veya bizden çok daha fazla doğal gelir kaynağı olan, yani parası çok daha fazla olan ülkeler daha bu liglere bile giremiyor. Biz neredeyse birincilikteyiz. Yani Avrupa ile çok rahat rekabet edebilir hale geldik sayılır. Bizim artık bence bu aşamada kamu olsun, akademi olsun, yatırım bankacılığı mı dersiniz, girişim sermayesi fonlarını yöneten şirketler mi dersiniz, odaklanmamız gereken şey, ki bence buna da odaklanılıyor, iyileştirme ve yaygınlaştırma. Kalite. Artık bizim, yani bugün birçok yatırımcıyla, ben tabii akademisyen şapkamla da bu alanla odaklı çalışmalar da yaptığım için yatırım ekosisteminde de çok fazla, ne diyeyim, dahlim var bir şekilde. Orada hem derinlemesine araştırma görüşmeleri yapıyorum, hem çok fazla bir araya gelip sohbetler de yapıyorum. Genel olarak konuşulan da bu. Artık hani daha fazla yatırım nasıl olur diye konuştuğumuzda öncelik kalitede. Neyin kalitesi? Çıkan projelerin. Ve bence dünya genelinde de bu, hep biz tabii araştırmalarda da çok derinlemesine inceliyoruz. Bugünün çok başarılı şirketleri iş fikri çok iyi olduğu için veya teknoloji girişimleri dikeyinde kodu çok iyi olduğu için, müthiş bir yenilik olduğu için değil sadece o büyük başarının altında yatan sebep. Kurucuları, kurucu ortakları da doğru kişiler olduğu için. Biz bugün kolektif olarak bence burada kamu, bütün bağlantılı bacaklar, özel sektör, yatırımcılar, girişimciler ve sadece VC şirketleri değil, bireysel melek yatırımcıları da dahil ediyorum. Benim gibi eğitmenleri de dahil ediyorum. Bizim bir yandan girişimci dediğimiz, aslında o potansiyel geleceğin başarılı kurucularını, kurucu ortaklarını iyi yetiştirmemiz lazım. İnovasyon kültürünü bence genetiğimize artık yer açıp yavaş yavaş yerleştirmenin yollarına bakmamız lazım. Zaten iyi projeler olduğu zaman zannetmiyorum ki hiçbir yatırımcı, bu gerek işte kamu tarafı olsun, gerek özel sektör tarafı, bu projeleri desteklemekten geri durmaz. Şimdi geri dönüyorum, biraz uzattım çünkü böyle sadece anlık fotoğraf çekip bir yanıt vermek istemedim. Bence gerek girişimcilere yaptığı destekler, gerek her ne kadar üzerinde çok tartışmalar oluyor olsa da regülasyonlar tarafında, yatırımcılarla ilgili hani bir takım iyileştirmelerle alakalı. Girişimcilere sadece yatırım değil, alan açtığı, kendilerini gösterebilecekleri yerleri organize etmek anlamında veya akademiye de verdiği destek anlamında kamunun bence oyundaki rolünü iyi oynadığını söyleyebilirim bugünkü şartlarda. Ama dediğim gibi bu hani 50-60 yıllık bir hikayeyi artık böyle lider olarak götüren bir ülkenin hikayesinde doğru yere ülkemizi koyduğumuzda gerçekten hızlı adımlarla yürüyoruz. Yani daha yapacak çok şey var ama sanki hepsini yapacak zihniyet var. Her şeyden önce.
Bu soruyu aslında neden sorduğumun biraz da altyapısına gitmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde şöyle, aslında 2024'ü özetlemek gerekirse birilerine sorduğumuzda, 2024'te neyi hatırlıyorsunuz dediğimizde, tamamen girişimcilik ekosisteminden bağımsız bir şekilde söylüyorum, savaşlar ve enflasyon başlığını atar ve geçer. Ne kadar zor olduğunu anlatmak için bunu söyler. Şimdi 2025 için sorulduğunda herkesin ağzında bir tane kelime var: Trump. En büyük risk olarak bunu görüyorlar. Çünkü Trump'ın işte seçim öncesi söylemleri vesaire, ama bir yandan da seçildikten hemen sonrasında ilk imzaladığı kararnameler, ilk yaptığı şeylerden bir tanesi de yapay zeka konusunda devasa $500 milyar yakın bir yatırımı start vermek gibi bir, yanına yapay zeka devlerini de çektiği, birlikte poz verdiği bir şeyle hatırlıyoruz. Bu bir devlet politikası olarak çıkıyor şu anda Amerika'da. Zaten hani Silikon Vadisi vesaire gibi teknolojiyi bütün dünyadan çekmek, teknolojik yetenekleri de dünyadan çekmek üzerine bir strateji geliştiren bir ülkeden böyle bir adım görüyoruz. Ama bizim ülkemize geldiğimizde, şimdi aklıma gelen bir örnek olarak söylüyorum, bizim bir Türk Kualiti diye bir şeyimiz var, biliyorsunuz Türk Kualiti.
Evet.
Fakat biz Türk Kualiti ile tekstil sektöründe rekabet gücümüzün çok fazla olmadığı ya da kalite, katma değer üretmeyi çok beceremediğimiz, yıllardır da marka olmayı da beceremediğimiz sektörlere bu teşviği verip Türk Kualiti'den onları faydalandırmaya çalışıyoruz. Ama mesela bir teknoloji girişimcisinin Türk Kualiti'ye girebilme şansı yok. Çünkü neden? Belli sayıda şubeye sahip olması lazım. Halbuki bu bir teknoloji girişimcisi için hiç olmaması gereken bir şey. Şubeleşmemesi gereken, evet, bir işi. Biz acaba DNA'mızı mı değiştirmemiz gerekiyor devlet olarak? Önce girişimciyi teşvik eder modelleri kendi DNA'mızda, kendi teşvik modellerimizde mi değiştirmemiz gerekiyor? Buna yönelik bir şey mi yapmamız gerekiyor? Biraz bu açıdan da sordum. Şimdi size akademi açısından da sormak istiyorum meseleyi. Akademi mesela Türkiye'de girişimciliği teşvik edecek bir müfredata sahip mi? Daha fazla girişimci ya da daha odaklı, daha katma değeri yüksek, biraz önce bahsettiğiniz kalite odaklı girişimciliğe doğru gidecek, girişimcileri yetiştirecek bir müfredatla mı hareket ediyor? Biraz uzattım soruyu, kusura bakmayın.
Yok, ben keyifle dinledim sizi. Biraz belki bu soruyu yanıtladıktan sonra Trump ve yapay zekayı da konuşuruz. Çünkü orada sanki böyle oyun kurucu gibi hareket ettiği bir davranış modeli de var. Onu da konuşalım. Akademiyi tartışmadan önce şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu hem benim şahsi fikrim, hem artık genel geçer bilinen bir doğru, hem de akademik olarak bir sürü çok kapsamlı araştırma örneklemi olan yayınlarla da neredeyse işte akademik olarak ispatlanmış ampirik bir bilgi. Şunu söyleyeyim. Girişimcinin DNA'sına baktığınızda, ki bakılmış sosyal bilimler perspektifinden, girişimcilik geni diye bir şey yok. Bu ne demek oluyor? Kültür kelimesini çok severim ben. Kültür kelimesinin kökenine baktığınız zaman cultivation'dan gelir. Tam Türkçeleştiremiyorum, o yüzden izah edeceğim dinleyenler için de. Topraktan bir ağacın tohumdan ağaç haline gelinceye kadar yetişmesi. Şimdi girişimcinin girişimcilik geni yoksa nesi var? Cultivate edilmiş bir modeli var. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Girişimci doğulmaz, girişimci olunur. Nasıl olur? Genelde eğitim akla ilk gelen, ama girişimcilik özelinde birçok konuda böyledir belki. Eğitim dediğim zaman sadece okullarda veya sınıflarda verilen bir eğitim modelinden bahsetmiyorum. Fevkalade önemli bence akademik müfredatlarda, çok farklı seviyelerde girişimcilik ve inovasyonun öğretilmesi bireylere. Bir o kadar da sahada öğrenilmesi önemli. İşte bu yüzden ben ülkemiz yarışa geç başladı diyorum ya, 15 sene önce bırakın bütün ülkeyi, İstanbul'da haftada kaç tane girişimcilerin ve yatırımcıların bir araya geldiği etkinlik yapılıyordu? Kaç yarışma yapılıyordu?
Cevabını, yılda kaç tane?
Yani bilmiyorum, evet. Cevabını bilenler de bilmeyenler de ben söyleyeyim. Evet, yılda birkaç tane ya oluyordu ya olmuyordu. Şimdi eğitim sahada da oluyor. Özellikle girişimcilere özel yapılan araştırmalarda birbirinden öğrenme, sahada öğrenme ve sınıfta öğrenme. Şimdi cultivate etmek dedim ya, başarılı girişimcilere baktığınız zaman ortak bir genetikleri yok ve fakat çok fazla ve net araştırmalarla ortaya koyulmuş ortak karakteristik özellikleri var. Ve mesela çok enteresan, karakteristik özellik deyince böyle materyalist şeyler de gelmesin aklınıza. Başarılı girişimcilerde tutku var. Çok ciddi çalışkanlık var. Ve fakat bu sabahtan akşama kadar 24 saat hani çok hareketli ve bütün böyle işleri yapmak falan gibi bir şey değil. Projelerine tutunmak var. Benim çok hoşuma gidiyor girişimcilerin hikayelerini dinlemek. Bir anda başarılı olmadım ben. Yatırım aldıktan sonra bir anda herkes wow ne kadar güzel bir ürün dedi, ama ben son 8 senedir bir tane arkadaşımın bile düğününe gitmedim. Ben 11 senedir doğum günümü kutlamadım. Feragat ediyorlar özel hayatlarından, belki başka bir sürü kendileri için önemli olan şeylerden. Çok odaklı, çok çalışkan, çok tutkulu bir şekilde işlerine odaklanıyorlar. Bakın bunların hepsi kültürle alakalı şeyler. Evet. Baktığınız zaman tecrübe var. Dünya genelindeki çok başarılı girişimcilere uygulanan, yani böyle büyük örneklemlerle yapılan araştırmalar, birçoğunun zannedildiği gibi böyle hani 16-22 yaş arası hudili gençler, öyle bir algı var ve ben buna bayılıyorum. Yani gençler için girişimciliğin bir kariyer alternatifi değil, kariyer yolu olduğunu öğrenmeleri, anlamaları, sadece gençlerin değil ebeveynlerin de onları desteklemesi için bu farkındalığa gelmesini çok önemsiyorum. Ve fakat dünyadaki hani böyle artık unicorn olmuş şirketlerin sahipleri, çok başarılı adını tarihe yazdırmış girişimcilerin öyle de bir ortak özelliği var ki hepsi tecrübeli. Kendi yaptıkları geliştirme, inovatif ürün veya hizmetle birebir bağlantılı bir şeyden bahsetmiyorum. İş tecrübeleri var. Bu da bir öğrenme. İş hayatında sadece operasyon olarak yaptığınız şeyi öğrenmiyorsunuz. İş kültürü, iş yönetme. Bakın akademide girişimcilik nerede duruyor? Girişimciliğim işte bahsettim, Amerika'da, orada, burada, bir sürü dünya ülkelerinde lisans eğitim programları var. Orta öğrenim müfredatında yer aldığını görüyoruz. Yüksek lisans var. Ülkemizde yok değil. Var. Kısıtlı mı? Kısıtlı. Sayılı mı? Sayılı. Hiç önemli değil. Kısıtlı ve az miktarda müfredatlar okullardaki lisans, yüksek lisans programları yılmadan devam edecek ki örnek olarak alsın, birçok üniversite daha bunları entegre etsin veya kamu gelsin bir inisiyatif kullansın bununla ilgili. Bu programlarda da şimdi bazen ben de teknolojide girişimcilik ve inovasyon anabilim dalı başkanıyım. Ön lisans, lisans ve yüksek lisansta girişimcilik derslerimiz var. Sadece teknoloji girişimciliğine özel bir yüksek lisans programımız var. Ne anlatıyor olabilirsiniz diye soruyorlar bana. Konudan bir miktar uzak insanlar. Girişimcilik deyince biz evet inovatif ürün geliştirme diye 14 haftalık bir dersimiz de var. Strateji dersimiz de var. Girişimcilere özel, daha böyle inovatif dikeylerde hareket eden bir ürün veya hizmet için pazarlama dersimiz de var. Temel yönetim bilimlerini bilmek zorunda. Şirket yönetiyorlar günün sonunda. Ürünü geliştirirken konfor alanı bir tık daha geniş ama takım kurmaya gelince iş C-level insanları, yani bir yandan ürünün feature'larını geliştirmeye devam ederken, rekabeti takip ederken, yatırımcıların peşinde koşarken aynı girişimci bir yandan da yine 24 saat olan günlerde C-level kendi ekibini yönetmek durumunda kalan bir insan pozisyonuna geliyor.
Yandan da batmamak durumunda.
Evet. Tabii. Finansal tablola, bilanço okumayı öğrenmesi gerekiyor. Baktığınız zaman girişimcilik eğitimi dediğimizde çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani yönetim bilimleri de var bunun içerisinde. İnovasyon da var ve gerçekten inovasyonu anlamak çok kolay değil. Ve mesela benim daha lisans seviyesi, mesela benim üniversitede verdiğim girişimcilik 101 ve 102 dersleri var. Toplam bir sene, iki dönem farklı iki ders alıyor öğrenciler. En başlarda ya hocam bunların hepsi çok güzel ama fikir olmayınca hiç yani evet. Ne yapacağız biz bu kadar bilgiyi? Nasıl buluyorlar bu fikirleri? Bakın bunun bile metodolojisi var. Böyle bir gün otururken o fikir, evet bir gün otururken boşluğa bakarken geliyor aklınıza. Çünkü girişimcilerin hani dedim ya o cultivate edilen, gelişen yetkinliklerinden biri de boşluğa bakmak. Boşluk ne? Buradaki benim tanımımdaki aforizma belki de. Kimsenin bakmadığı yere bakmak. Çok doğru. Herkesin baktığı yere bakıp orada minicik bir delikteki aslında devam eden ve herkesin onu o haliyle yaşamaya alıştığı probleme bakmak.
İhtiyacı
bir iyileşme. Aynen öyle. Çok tatlı hikayeler var. Akademiye düşen rol de ilk olarak bunu anlamak. Bakın bu konunun öneminin ve gerçekten böyle bir eğitimin neden gerekli olduğunun, neden farklılaştırıcı ve ekosistemi destekleyici olduğunun içselleşmesi çok önemli akademi tarafında. Gerisi çok kolay. İyi modelleri almak ve en azından bizim üniversitemiz özelinde ve benim bakış açımla söyleyeyim. Girişimcilik gibi eğitimleri biraz daha böyle MBA modellerine benzetiyorum ben. Sadece akademik teorilerle, akademisyenlerle verilecek bir eğitim de değil. O yüzden biz teoriyle pratiği gerçek girişimciler, yatırımcılarla sınıf içinde anlatmayı tercih ediyoruz. Bence olması gereken de bu. Yani girişimcilik biraz inovasyonla alakalı ya, teknoloji bağlamında özellikle. Eğitimi de biraz inovatif olmalı diyelim.
Anladım. Trump kısmına gelirsek, Trump'ın hamlesiyle ilgili bir...
Ya çok heyecanlı değil mi? Yani gerçekten bizim 2025 yılımızın ilk iki ayını şenlendirdi.
Evet,
ben çok keyif alıyorum o gelişmeleri takip etmekten. Neden keyif alıyorum? Çünkü birincisi 2024 yılıyla ilgili demin siz bana sorduğunuzda bu yılı nasıl hatırlayacağız diye saydığım şeyler arasında unuttum. Halbuki yapay zeka.
Evet.
Yani herhalde bir yapay zekanın tarihini, ben tabii mühendislik kökenli olduğum için çok fazla yapay zeka alanında da hem araştırmalar yapıyorum hem böyle konuşmalar vesaire. Tarihine baktığınızda girişimcilikten çok daha eski. Yani 1900'lerde çok gerilere gidiyoruz. Ve fakat 2023-24 yılları, özellikle 2024 etrafımızı sarmıştı yapay zeka. Şu anda aynı. Hemen 2025 yılının Ocak ayında da Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin koltuğuna oturan başkanın kaçınılmazdı belki yapay zekadan bahsetmesi ve fakat daha başkanlığı devralmasının 3. günü, 5. günü kabine tarafında veya işte Dünya Ekonomi Forumu'nda uzun uzun çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yapay zeka ve dijital varlıklar alanında dünyanın lider ülkesi, dünyanın merkezi haline getireceğiz. Ve o kadar altı dolu ki enerji mi gerekiyor? Biz bu konuda çok iyiyiz. İşte Suudi Arabistan'la yeni bir anlaşma yapıyoruz. O kadar planlı programlı bir şekilde ve özellikle bu disruptive dediğimiz nispeten yeni
dönüştürücü
teknolojilerle ilgili o kadar iyi bir hazırlık yapmış ki ve sizin ifade ettiğiniz gibi yanında teknoloji anlamında dünya dünya devleriyle birlikte görev devralması. Ben hani çok böyle siyaset yorumcusu ve araştırmacısı değilim. Yanlış yorumluyor olabilirim ama dünyanın alışkın olmadığı bir fotoğraf ve böyle durumlarda da genelde teknoloji janrasında oyun kurucu olmak denir. Burada yaptığı sanki böyle oyun kurucu gibi hareketler zaten girişimcilik, inovasyon, para, hani yatırım anlamında dünyanın lider ülkesi orası. İnovatif bir şey daha yapılıyor galiba. Çünkü bugün kalkıp da şimdi tek başına yapay zeka da demiyor. Çok akıllıca ve doğru. Çünkü teknolojiler birbirleriyle birlikte çalışabilirlik denir, interoperability diye. Birbirleriyle birlikte çalıştığı zaman daha da verimli olurlar. Daha da kuvvetli olurlar. Çok akılcı. Özellikle son şöyle herhalde 5-6 yıla baktığınızda blok zincir teknolojisi, dağıtık defter diye geçiyor Trump'ın imzaladığı başkanlık emrinde. Dijital varlıklar yapay zekayı alıp bütün girişimciler buyursun gelsin. Vergi avantajı mı? Enerji mi? Hepsiyle ilgili sorunlarınızı çözeceğim der gibi bir edayla devam hamleleri ne olacak bilmiyorum ama bunlar pozitif şeyler. Bir, evet, Türkiye'de veya diğer ülkelerde ihtiyaçlarını gideremeyen girişimcilere kapılarını açan bir ülke olması. İki, gerçekten çok düşündürücü konular. Yani teknolojiyi yazdığınız zaman bir kağıda, o kağıdın A4'ün bir yerlerinde enerji de yazmak zorundasınız. Para yazmak zorundasınız. Velhasıl girişimcilik için bunlar pozitif. Diğer ülkelerde belki güzel bir oyun kurarsa bunu örnek rol model olarak alıp uygularlar. Ama iddialı söylemler demeyeceğim. Bugün bu çağda özel sektörün artık bu konuda bu kadar büyük yatırımlar yaptığı bir dünyada koskoca bir ülkenin yani kamu tarafının da böyle şeyler yapması bana çok normal geliyor oturduğum yerden. Ama biraz daha beklemek lazım belki çıktıları ne olacak diye. Çünkü altını besleyen çok fazla şey var bunların. Doğru hamleleri yaparsa gerçekten güzel bir film izleyeceğiz gibi.
Blockchain demişken siz aynı zamanda Blockchain Women Derneği'nde de yönetimdesiniz.
Evet. Kurucu başkan yardımcısıyım hala.
Evet.
Gönülden de çalışıyorum.
Türkiye'de de dijital varlıklarla ilgili yasal düzenlemenin ikinci fazı bekleniyor artık. Evet. İlk fazının lisanslama çalışmaları da neredeyse tamamlanmak üzere. Artık firmalar dijital varlık platformu yöneticileri, yönetim şirketlerinin lisanslamaları vesaireleri tamamlanmak üzere. Siz Türkiye'nin özellikle bu blockchain tarafındaki global oyuncu olma potansiyelini nasıl görürsünüz?
Bu konuda da pozitifim. Tabii ki de benim umduğum gibi her şeyin pozitif gitmesi için çok farklı katalizörler ve faktörler var. Onlar doğru yapılırsa küresel oyunculardan biri olabiliriz. Bunun sebebini de hemen paylaşayım. Birincisi ben çok uzun yıllardır dağıtık defter denen yapılara yani merkeziyetsiz veri yapılarıyla çalışıyorum. Veri kökeninden.
Sanırım sizin bir kitabınız da var.
Evet, blok zincir teknolojisi ve NFT'ler üzerine. Ben işin teknoloji tarafına yani dijital varlık tarafından değil de teknoloji altyapısı tarafından oyuna dahil olanlardan olduğum için çok uzun yıllardır bu teknolojiyle ilgili çalışıyorum. Üretim anlamında da üzerinde düşünme bir akademisyen olarak yorumlama ve hani birazcık böyle geleceğe notlar bırakma anlamında da. Türkiye'de blockchain ve kripto varlık diyeyim ekosistemi inanılmaz bir kabuk değiştirdi. Bakın ben herhalde böyle 7-8 senedir çok aktif ve bu ekosistemin her noktasında her paydaşıyla bir anlamda bir arada olduğum için şöyle bir gözlemim var. Hemen paylaşayım. Dünkü diyeceğim yani 7-8 sene önceki gencecik girişimciler ve gencecik yeni kurulmuş şirketler bugüne geldiğimizde kurumsal şirketler oldular. Kocaman şirketler oldular. Son derece profesyonel iş insanları oldular dünkü girişimciler ve bu bir endüstri haline geldi. Bugün rakamlara baktığınız zaman nereden bakacağız rakamlara? Yapılan üretim, istihdam. Nereden bakarsanız bakın o alanda çalışan şirket sayısı, o alandaki girişimciler, girişimler oraya akan yatırım kendi başına bir endüstri. Türkiye küresel lider bir oyuncu oldu bu ekosistemde bir kere. Bayılarak tarihe not düştüğüm bir şey değil benim. Kripto paraları en çok algıda pozitif gören ve kullanan ülkelerden biri olarak Statista'nın raporlarına girdi. Ama mesele bu değil. Bizim sürdürülebilir bir toplum ve sürdürülebilir bir ekonomi yani kendi başına kendisine yeten iyi refah içinde bir Türkiye için üretime bakmamız lazım. Üretimde küresel oyunculardan biri olması için neye ihtiyaç var? Üretim yapanlara, ağırlıklı mühendislik tarafında bu alana, bu taraftaki kodlama dil modellerine bilgisi ve sempatisi olan mühendisler yetiştirmemiz lazım. Yatırımcılara ihtiyacı var. Bu alandaki doğru projeleri eleyip scale edebilecek, küresel olarak ölçeklenip büyüyebilecek şirketleri bulup destekleyip büyütmeleri ve yurt dışına açmaları için yatırımcılara, doğru yatırımcılara ihtiyacımız var. Farkındalık çok önemli. Ya baktığınız zaman çok mikro seviyede tabii ki de hükümetin kanun, kararname, regülasyon, kripto varlıklar üzerine bir şeyler yapıldı ama bunların çok daha genişlemesi lazım. Ben gidişattan da memnunum, yani adım adım sindire sindire bir şeyler yapıyoruz. Ekosistemin fikri sorularak birçok şey yapılıyor. Herkesin her şeyden tamamen memnun olması mümkün değil ama adım adım da olsa düzenlemeler yapılıyor. Daha fazla teşvik, doğru teşvikler, doğru yatırımlar. Global oyunculardan biri neden olmayalım? Çünkü ülkemizde çok ciddi bir insan gücü var. Hı hı. Biz sayılı ülkelerdeniz, akademik olarak sıralamalarda dünyanın ilk 100 üniversitesi içerisinde belki 10 tane üniversitemiz yok ama çok iyi yerlerde, çok iyi adette insan yetiştiren çok fazla kurum var. Artık baktığınız zaman 500 adetlere yaklaşan bir girişim sermayesine odaklı şirketler var, kurumsal CVC'ler var. Yani blockchain tarafında da doğru bilgilendirme, bilinçlendirme ve insanları doğru yönlendirme, doğru desteklerle iyi bir oyuncu oluruz. Neden olmayalım?
Çok teşekkür ederim Çağla Hocam. Aslında sizinle şu konuşmayı yaparken şunu fark ettim ki sizinle bir program daha yapmamız lazım. Çünkü konuşacak çok fazla şey var.
Doğaçlama. Belki yayından sonra gelen yorumlara bakarız hangi konular daha çok ilgi
olabilir,
çekmişse
evet,
memnuniyetle konuşuruz.
Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum.